Meclis gündemi.
Meclis gündeminden sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Siyasetin ve diplomasinin sıcak gündemiyle karşınızdayız. Programımızı Murat Baran ve Arzu Yaman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Recep Özdem sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban, gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz bugün. Sizler de bize eşlik etmek isterseniz, görüş, öneri ve eleştirilerinizi paylaşabilirsiniz. Elektronik postalarınızı meclisgundemi@tr.net.tr'ye bekliyoruz. Facebook ve Twitter sayfalarımız TRT-TSR Meclis Gündemi başlığını taşıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye ve dünya gündemi oldukça hareketli. Koronavirüs salgınında artık aşılama sürecine odaklanıldı. Türkiye'de sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşlardan başlanarak hızlı bir şekilde aşılamanın yapılması öngörülüyor. Bu gelişmenin gölgesinde diplomasi ve ekonomide de hareketlilik yaşanıyor. Amerika'da önümüzdeki hafta başkanlık değişimi olacak. Birleşik Devletler'de artık Joe Biden dönemi başlıyor. Ancak tartışmalarda yoğun şüphesiz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kongre baskını şimdiden Amerika ve dünya tarihine geçen bir olay olarak takvim sayfalarında yerini aldı. Hala Amerika'daki başkanlık değişim sürecinin sıcak gelişmelere gebe olduğunu da belirtelim. Avrupa Birliği 2021 yılıyla birlikte özellikle Batı Balkanlar coğrafyasıyla bütünleşme görüşmelerine odaklanacak. Salgının etkilerini azaltma çabaları da öncelikli başlıklardan biri olarak görünüyor. Şüphesiz Türkiye, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini hızlandırmak istiyor. Bu ilişkilerin daha adil ve çifte standartın olmadığı yeni bir düzlemde gitmesi için görüşme trafiği yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birbiri ardına açıklamalarıyla birlik üyelerine mesaj gönderdiler. Programımızda biz de bütün bu konulu başlıklarını değerlendireceğiz. Ayrıca Türkiye'nin otomobili projesinde gelinen son durumda gündemimizde olacak. Konuğumuz Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Atilla Ödünç. Sayın Ödünç, meclis gündemine hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. İnşallah güzel bir program icra ederiz birlikte.
Çok teşekkürler. Öncelikle yoğun gündem arasında programımıza konuk olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Müsaadenizle Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi olmanız hasebiyle programımıza diplomasideki gelişmeleri konuşarak başlayalım. Zira hareketli bir dış politika gündemi var. İlk olarak Amerika'da gelecek hafta yaşanacak başkanlık devir teslimini sormak istiyorum. Sancılı bir süreç yaşanıyor Amerika'da. Seçim öncesi başlayan ve sonrasında da devam eden gerginlik Kongre baskınına kadar uzanmış durumda Sayın Ödünç. Bir ara Donald Trump'ın azli bile gündeme geldi ama yapılan açıklamalara bakılırsa biraz olsun tansiyon düşmüş görünüyor. Elbette yeni dönemi Türkiye'de çok yakından takip ediyor. Hem bu gelişmeleri hem de küresel anlamda baktığınızda başkanlık değişiminin Amerikan politikalarına nasıl yansımasını bekliyorsunuz?
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler, tabii diplomatik ilişkiler, bir günlük veya bir gecelik diplomatik ilişkiler değildir. Amerika artık çok iyi bilmektedir ki karşısında hasta adam bir ülke yoktur. Bush döneminde, Obama döneminde, Trump dönemlerinde olduğu gibi güçlü ve her geçen günde liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kat be kat güçlenen bir Türkiye vardır. Sayın Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte Amerika kendi sorunları ile mücadele edecektir. Amerika'nın Kongre baskını ile birlikte kaybolan itibarını öncelikle kazanması gerekmektedir. Bu çok büyük önem arz etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz 2016 gecesi bize Türkiye'deki gelişmeleri endişelenerek izliyoruz diye diyen bir müttefik ülke Amerika Birleşik Devletleri var idi. Şu an ise biz Amerika'da yaşanan olayları endişeyle izliyoruz. Ona böyle bir cevap veriyoruz. Geri kalan süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bileceği bir husustur. Biz Türkiye olarak 250 yıllık bir devlet değiliz. 5000 yıllık kadim bir medeniyete sahip bir ülkeyiz. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum.
Türkiye-Amerika ilişkileri penceresinden konuya baktığımızda özellikle Donald Trump döneminde ilişkilerin oldukça gergin geçtiğini söyleyebiliriz. Terörle mücadeleden Suriye'ye, Libya'dan Filistin'e ve savunma sanayi projelerine kadar farklı söylemler ön plana çıktı Sayın Ödünç. Yeni Başkan Joe Biden'ın da seçim döneminde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini hatırlıyoruz. Elbette küresel anlamda bazı değişikliklere uğraması bekleniyor Amerikan politikalarının. Türkiye'ye ilişkinde yeni değerlendirmeler gündeme gelebilir. Bölgemizde Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Libya'dan Filistin'e kadar tüm meselelerde Amerika'nın politika ve yaklaşımlarının etkili olduğunu göz önüne alırsak, politikalardaki her değişiklik aslında Türkiye'yi de yakından etkiliyor. Biden'ın göreve gelişi Türkiye açısından ne tür sonuçlar doğurabilir acaba?
Yani Amerika'da ara bir başkanlık seçimi olacağıyla ilgili bir söylem Amerika ve dünya basınının gündeminde yer almaktadır. Trump'ın Türkiye ile olan sıcak bağlarını Biden'ın da kuracağından şüphemiz yok. Filistin, Balkanlar ya da dünyanın herhangi bir yerindeki her mazlum vatandaş bizim önceliğimizdir. Biz Suriye'deki mazlum halka nasıl sahip çıktıysak dünya üzerindeki her mazluma da bu şekilde sahip çıkmak durumundayız. Türkiye'nin kırmızı çizgileri hepimizin malumu bellidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ve diğer ülkeler ile ilgili duruşu 20 yıldır belli. Dünyada artık herkes biliyor ki dünya değişiyor. Dünyadaki liderler değişiyor. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de liderler değişiyor. Ama Türkiye'de liderimiz değişmemekte. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl ülkenin gündeminde siyaseti belirleyen bir unsur olarak görev yapmaktadır. Biz değişimin öncüsü olarak demokrasinin kalbi olan bir yönetime sahibiz. Bizde kongre ve meclis halk tarafından basılmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. İhanet girişiminde olanlara ise halkımız ve milletimiz ile tek yürek olarak cevap vermekteyiz. İnanıyoruz ki Amerika'nın Türkiye'den öğrenecek bu konuda demokrasi anlamında çok şeyleri var ve Türkiye ile yürüyeceği çok uzun yollar var.
Tabii protestocu grupların Amerikan Kongresi'ne kadar girmesi ironik bir tabloyu da ortaya çıkardı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Amerikalı yetkililerin yaptıkları açıklamaları hala net bir şekilde hatırlıyoruz. Türkiye'den de Amerika'daki olaylar sonrası endişeliyiz açıklaması geldi. Bu da not edilmesi gereken bir husus olarak kayıtlarda yerini almış oldu. Olaylara baktığımızda Amerika'nın imajının derinden sarsıldığını görüyoruz. Bakalım yeni başkan atadığı isimlerle birlikte göreve başlayınca bu imajı ne ölçüde tamir edebilecek? Sayın Ödünç, Amerika'da olan biteni konuşurken Türkiye'ye yönelik gündeme getirilen yaptırımları da ayrıca değerlendirmenizi rica edeceğim. Türkiye'nin S-400 füzelerini Rusya'dan alması gerekçe gösterilerek Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve bazı kurum yöneticileri KASSA adı verilen yaptırımların kapsamına alındı. Daha sonra bu konudaki gelişmelere ilişkin iki ülke yetkililerinden oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Bu süreç ilişkilere nasıl yansır? Başka yaptırım kararları da gündeme gelebilir mi? Yoksa önümüzdeki dönemde normalleşme mi beklememiz gerekiyor?
Şimdi bu konuya farklı bir pencereden de bakarız. Türkiye'nin ekonomik gücü malumunuz ortadadır. Yerli ve milli teknolojilerle geldiğimiz durum son özellikle 5 yıl içerisinde muazzam bir seviyeye ulaşmıştır. Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Barank'ın birlikte hayata geçirdiği projelerle Türkiye büyük bir ivme kazanmıştır savunma sanayinde. KASSA yaptırımlarının bizi etkileyeceğini ben bu konuda düşünmüyorum. Çünkü hani bir söz vardır, kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer devletlerden silah satın alımıyla ilgili bizlere çıkardıkları zorluklar çok şükür bizleri de artık kendi milli ve yerli silah sanayimizi geliştirmemize sebebiyet verdi. Türkiye Avrupa'da ve Asya'da olduğu gibi Afrika'da da güçlü bir ülkedir. S-400 füzelerini de kurmak ve kullanmak için aldığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız defaten de dile getirmiştir. Çünkü Türkiye'nin bu savunma sistemine ihtiyacı vardı ve bu boşluğu da S-400 füzelerini alarak bertaraf etmiş olduk.
Tabii hatırlatmak gerekirse 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında uygulanan ambargolara karşı Türkiye sonraki yıllarda Aselsan, Roketsan gibi milli kurumları kurarak bu tür süreçlere karşı tedbirler almıştı. Yerli ve milli üretimin artırılması konusunda bu adımların büyük etkisi oldu. Ardından Türkiye terörle mücadelede işbirliği kapsamında İsrail'den Heronları, Amerika'dan Predator adı verilen silahlı insansız hava araçlarını talep etti ama sürekli engellemelerle karşılaştı. Maalesef terör örgütlerine her türlü silahı bonkörce veren ülkeler, Türkiye'nin parasıyla almaya çalıştığı ve müttefiklik ruhu çerçevesinde istediği silah ve teçhizatları vermediler. Belki o dönem Türkiye terörle mücadele konusunda bazı sıkıntılar yaşadı ama en sonunda kendi İHA'larını yaptı ve bunların ne kadar etkili olduğunu Libya'da Karabağ Savaşı'nda net bir şekilde görmüş olduk. Elbette Kaas'a yaptırımlarıyla gündeme getirilen adımlar genişletilecek olursa Türkiye'de kendi imkanlarını değerlendirip alternatifleri göz önüne alarak kararlarını yine verecektir. Eminiz Amerikalı yetkililer de bunların farkındadır. Tabii bu süreçte sadece Amerika değil, yakın coğrafyada aynı hassasiyeti beklediğimiz ülkeler ve Avrupa Birliği de var Sayın Ödünç. 2021 yılı Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir dönemeç olarak görülüyor. Gerek koronavirüs salgını süreci sırasında yaşananlar, gerek Doğu Akdeniz ve Libya konularındaki gelişmeler Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki farklı yaklaşımları da gün yüzüne çıkarmış görünüyor. Bu yıl baktığımızda Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri bakımından nasıl bir süreç gelişebilir? Amerika gibi Avrupa Birliği'nden de bazı yaptırım kararları bekliyor musunuz? Bunlara karşı Türkiye'nin tavrı ne olur?
Bu konuda özellikle koronavirüs sürecinde Türkiye tüm kamu kurumları ile büyük bir başarıya imza atmıştır. Dünyada bu süreci başarıyla yöneten 3-5 ülkeden biridir. Dünya ekonomileri gelişmişliklerine rağmen batarken Türkiye dünyanın neredeyse hemen hemen her ülkesine tıbbi ve gıda yardımında desteklemede bulunmuştur. Vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı buradan uçaklar göndererek memleketlerine getirdik. Askerlerimiz ve askeri birliklerimiz COVID-19 virüsünden olumsuz etkilenmedi elhamdülillah. Devlet yapılanmamız krizi kısa sürede yürüttü. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve tüm kamu çalışanlarımız bu konuda bilfiil çalışmalarını sürdürdüler. Koronavirüsün kahramanları burada tabii ki Türk tabipleri ve sağlık çalışanları olmuştur. Biz onların emeklerini asla ödeyemeyiz. Avrupa Birliği ilişkilerimizde Avrupa Birliği'nin bu gerçekleri ışığında değerlendireceğinden eminim. Bu süreci Türkiye yurt dışındaki diğer ülkelere nazaran çok daha başarı ile yönetmiştir. İnşallah Avrupa Birliği de bu yönetim şeklini dikkate alacaktır.
Tabii gerek Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Birliği'ne birbiri ardına mesajlar göndererek ilişkileri daha ileri taşıma noktasındaki beklentilerini paylaştılar. Hafta içinde Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle yapılan görüşmelerde önemli mesajlar verildi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız ifadelerini kullandı. Türkiye'nin üyeliğinin önemine işaret etti Erdoğan. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse, Avrupa Birliği'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birlik için geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır değerlendirmesini yaptı. Görünen o ki önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği ile görüşme trafiği daha da hızlanacak. Dileriz Avrupa Birliği'nde de bu konuda aklı selim davranışlar hakim olur. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden şekillenmekte olan küresel düzlemde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı bir süreçte Türkiye birlik ilişkileri daha olumlu bir istikamete doğru ilerler. Sayın Ödünç, söz Avrupa Birliği'nden açılmışken Son dönemde birlikle bütünleşme sürecine giren Batı Balkanlardaki durumu da sormak isterim. Türkiye, Balkan ülkeleriyle ilişkilerine ayrı bir önem veriyor. Siz de Balkanlardan gelen göçmen vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bursa'dan seçilen bir milletvekilsiniz. Gerek bu yönüyle, gerek Balkan coğrafyasının tarihi ve jeostratejik önemini bilen bir isim olarak Türkiye bu coğrafyaya hangi pencereden bakıyor, nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye ile Balkanlar arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler ne yönde gelişiyor?
Balkan coğrafyası tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'ndan bizlere gelen ve Türkiye'nin teminatında olan bir coğrafyadır. Türkiye'nin Balkanlar politikası her zaman için öncelikli bir politika düzlemi içerisinde yer almıştır. Ve Bursa bir Balkan ve Anadolu şehridir. Payitaht Bursa dediğimizde yüzyıllarca yıllık medeniyet akıllarımıza gelir. Türkiye için Balkanlar yarınlarımız demektir. Bosna'dan Bulgaristan'a, Yunanistan'dan Makedonya'ya, Arnavutluk'tan Kosova'ya bahsederken inanın her noktasında Bursa'yı keşfedebilirsiniz, Bursa'yı görebilirsiniz ve Balkanlar da içinde Bursa Türkiye demektir. Türkiye içinde Bursa Balkanlar demektir. Bu şekliyle Balkanlar bizim baş tacımız olarak öncelikli politikalarımızın başında gelmektedir. Balkan coğrafyasını biz diğer Avrupa ve Uzak Asya'daki coğrafyalar gibi değerlendirmiyoruz. Daha içimizde bir coğrafya olarak görmekteyiz.
Bu vesileyle şu an bize kulak vermekte olan Balkan ülkelerindeki tüm dinleyicilerimize Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hem kültürel olarak çok yakın, hem tarihi bağlar açısından çok güçlü ve değerli, hem de akrabalık ilişkilerimizin sürdüğü bir coğrafya Balkanlar. Avrupa Birliği'nin de Doğu bloğunu oluşturan bir yer, hala Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini sürdüren, bu süreçlere başlayacak olan ülkeler var. Onlarla birlikte Türkiye'nin müzakere sürecinin devam ettiğini de belirtelim. Şüphesiz buralardaki istikrar hem Avrupa Birliği hem Türkiye için istikrar meselesi olarak görülüyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Sayın Ödünç, diplomaside Türkiye'yi hareketli bir süreç bekliyor ama bir başka hareketlilik de ekonomi ve hukuk reformu konusunda yaşanıyor. Hükümet sivil toplum örgütleriyle de görüşerek ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında çıkarılacak reform paketlerini hazırlıyor ve önümüzdeki dönem bazı düzenlemeler meclis gündemine de gelecek. Siz inşaat yüksek mühendisi ve iş insanı kimliğinizde olduğu kadar milletvekili olarak da ekonomi politikalarının içinde bulunan bir isimsiniz. Önümüzdeki dönem nasıl bir süreç göreceğiz? Reformlarla hedeflenen nedir acaba?
Sayın Cumhurbaşkanımız reformlar anlamında bizlere yakın, orta vade ve uzak hedefler koydu. 2023 artık birkaç yıl içerisinde ulaşabileceğimiz yakın hedefler içerisinde 2053 ve 2071 hedefleri olan bir ülkede hep birlikte yaşamaktayız ve 2053'te 2071 yıllarında Türkiye'nin dünyada süper güç olacağı yönünde dünya ölçeğinde de diğer stratejik kuruluşları tarafından da bu bilgiler yer almaktadır. AK Parti hükümetleri ile 20 yılda neredeyse Cumhuriyet tarihinin 100 yıllık bir ilerlemesi ve yine 100 yıl ötesini görerek yatırımlar yapan bir Türkiye inşa edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan istemektedir ki dünyanın önünde bir rehber olacak bir Türkiye ile aynı zamanda kendi halkının da refahını da güçlendirsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan Türkiye'nin yeniden inşa dönemi inşallah 2021 yılında da küresel yükseliş dönemine geçmiştir. Reformlar aslında 2019 yılında adım adım başladı. Bu reformların en başında Türkiye'nin otomobili tok gelmektedir. Türkiye kendi otomobilini üretmektedir. Milli, yerli otomobilini üretmektedir. Kendi uydularıyla uzay çağını yakalıyor ve uzay teknolojilerini yerli ve milli markalarla üretiyor. Türkiye'nin kendi aşısını da üretmek üzerine olduğunu hepimizin malumu. İnşallah Nisan ayı içerisinde de Türkiye yerli ve milli aşısı ile bu reform sürecine katkıda bulunacaktır. Hukuk ve Demokrasi Yılı olarak 2021 yılında Türkiye, Amerika'ya da dünyaya da örnek olmaya inşallah devam edecektir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımız devam etmektedir.
Evet, oldukça kapsamlı reformlar olacağı belirtiliyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yoğun bir hazırlık içindeler. Sivil toplum örgütleriyle görüşüyorlar. TÜSİAD, TOP, MÜSİAD'ın da aralarında olduğu kuruluşlarla görüşmeler yapıldı. Sayın Ödünç, bu konuda siz neler söylersiniz? Sivil toplum örgütlerinin bu süreçlerde aktif rol üstlenmesi ne tür katkılar sağlayabilir?
Yani reformlar tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin diğer dinamiklerini de harekete geçirerek yapılacak çalışmaların başında gelmektedir. Tabii burada TÜSİAD olsun, MÜSİAD olsun, iş insanları, dernekleri olsun, bunlar bu süre içerisinde başarı ile yöneteceklerdir ve ülkenin gündeminde olan 2053-2071 hedeflerine doğru hareket ederken bu dinamizmi hep birlikte yakalayacağız. Burada sivil toplum kuruluşları olsun, iş insanları dernekleri olsun, ekonomik topluluklar olsun burada büyük önem arz etmektedir. Bu konuda ben inanıyorum ülke ekonomik anlamda, ticari anlamda çok derin ufuklar içerisinde yer alacaktır.
Tabii reform süreçleri sadece Türkiye siyasetini ve ekonomisine değil, diplomasisine de yansıyacak nitelikler taşıyor. Zira Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinde sık sık demokratikleşme süreçlerine vurgu yapıldığını biliyoruz. Bu alanlarda atılacak adımlar diplomasiyi de yakından etkileyecektir. Demokratikleşme konusunda geçmişten günümüze hükümetin attığı pek çok adım oldu elbette. Bunları pekiştirecek yeni adımlar da bu yıl içerisinde gündeme gelecek. Tabii ekonomide yeni tip koronavirüsle oluşan yeni tabloyu işbirliği süreçlerini de ayrıca değerlendirmek gerekiyor Sayın Ödünç. Salgınla birlikte ticaretten çalışma hayatına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler yaşanıyor. Salgın 2020 yılında tüm ekonomileri olumsuz etkiledi. Şimdi artık 2021 yılıyla birlikte aşılanma süreçlerine odaklanıldı. Türkiye'de de aşılama sürecine girildi. Bu durum ekonomik gelişmelere nasıl yansır acaba? Siz önümüzdeki dönemde neler bekliyorsunuz?
Hepimizin malumu yerli ve milli aşı sürecinde son aşamaya geldik. Covid-19 süresi boyunca muhalefetin sürekli çıktı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla inşa ve modernizasyon sürecini başlattığı ve tamamladığı ve yeni hastaneler ile güçlendiği şehir hastaneleriyle bu noktaya geldik. 2020 yılında dünya ekonomisi kötü etkilendiği doğrudur. Ancak Türkiye ekonomisi olumsuz etkilendi diyebiliriz. Bunun en temel sorunu anlık gelen küresel kriz nedeniyle ödeme alımlarında yaşanan aksamadır. Dünyanın borcunu ödeyememesi ihracat ve ithalat yapan firmalarımızı da etkilemiştir. Ahilik kavramının yaygın olduğu Anadolu'da esnafımızın birbirine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Dünyada eylemler olurken bizde ülkemize ve devletimize hayır dua eden halkımız ekranlara yansımıştır. 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2020 yılının yaralarını sarılmış ve yatırım yapmaya hazır hale gelmiş olacağız. Burada şu süreç çok önemlidir. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde aşının da yaygın bir şekilde kullanılmasıyla beraber salgın inşallah hayatımızı etkileyecek noktadan çıkacaktır ve bundan sonra da Türkiye, Türk iş dünyası içerisinde güçlü bir noktaya gelecektir.
Tabii şu an koronavirüs salgını nedeniyle birçok ekonomik faaliyet kısıtlanmış durumda. Bunlar da aşılamanın sonuçlarına göre hızla normale dönmeye başlayacaktır. Hafta ortasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından büyüme verileri açıklanmıştı. Bunları da paylaşmak isterim. Sanayi üretiminin Kasım 2020'de aylık bazda %1,3, yıllık bazda %11 yükseldiği duyuruldu. Yıllık bazdaki üretim artışı koronavirüs salgınından bu yana kaydedilen en büyük değer oldu. Aynı zamanda Ocak 2018'den bu yana en yüksek sanayi üretim artış oranına da ulaşıldı. Birçok sektörde artık salgının etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bunu görüyoruz. Salgının olumsuz izlerini en hızlı silen ülkeler önümüzdeki dönemde yatırımların da odağına yerleşebilirler. Türkiye'nin de buna aday bir ülke olduğunu şimdiden vurgulamış olalım. Sayın Ödünç, bu minvalde size yatırımları da sormak istiyorum. 2020 yılında salgına karşı bazı projeler tamamlandı ve hizmete sunuldu. 2021 yılında ne tür yatırımlar olacak? Hangi projelerin öne çıkmasını bekliyorsunuz?
2020 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yarım kalan ya da bitmek üzere olan projeler öncelikle tamamlanarak hayata geçirilecek. Şehirlerimizde yaptığımız yatırımların yanı sıra ekonomik reformlar ile piyasaları güçlendireceğiz. Şahsi kanaatimin ötesinde iş dünyasının da ifadeleri ve saha çalışmalarında Nisan ayı itibariyle ekonominin güçleneceğini belirtmekte fayda vardır. Nisan'dan sonra üretime karşı talep artacaktır. Arz talep dengesini de sağlayabilmek maksadıyla 2021 yılının ilk 6 ayında süreç ne kadar zor olursa olsun üretime yönlendirme yönünde gayret edildiği takdirde 2021 yılının ikinci yarısında ciddi manada ticaret hamleleri gelişecektir.
Evet, tabii koronavirüs salgını ekonomiden ticarete, turizmden tarıma kadar her alana olumsuz yansıdı. Diliyoruz 2021 yılı ile birlikte tüm sektörler salgının olumsuz etkilerini üzerlerinden atarlar ve tüm bu alanlarda beklenen atılımlar yapılır. Zira pek çok proje var gündemde. Geçtiğimiz günlerde TürkSat 5A'nın uzaya gönderilmesi tarihi adımlardan biri olmuştu. Bu yılın ortalarında bu kez TürkSat 5B uzaya gönderilecek. Hem haberleşme hem yayıncılık anlamında bu uyduların büyük önemi var. Gelecek yılın ilk aylarında da TürkSat 6A'nın uzaya gönderileceği bilgisini paylaşalım ki bu son derece önemli. Zira TürkSat 6A Türk mühendislerince yerli ve milli olarak yapılmaya devam ediliyor. Bu da tarihi adımlardan biri olacak şüphesiz. Diliyoruz Türkiye 2021 yılında koronavirüsün olumsuz etkilerini de atar ve diğer projelerde hızlanmış olur. Sayın Ödünç, söz yatırımlardan açılmışken bunlardan birini özel olarak sormak istiyorum size. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım zincirimizin altın halkası diyerek tanıtmıştı Türkiye'nin otomobilini. Şüphesiz yurt dışındaki vatandaşlarımız da süreci merak ediyordur. Türkiye'nin otomobili ne zaman yola çıkacak, ne zaman kullanılmaya başlanacak? Bu otomobilin fabrikası sizin memleketiniz ve seçim bölgeniz Bursa'da yapılıyor. Projede gelinen son durum nedir acaba? Bu proje salgın sürecinden ne kadar etkilendi?
Türkiye'nin otomobili girişim grubunun üstlendiği TOK, Türkiye'nin altın bir mücevheridir. Bursa gibi Türkiye'nin incisi bir kente de çok yakışmış bir projedir. Türkiye'nin yerli ve milli otomobiliyle ilgili, doğuştan elektrikli olan otomobiliyle ilgili altyapı çalışmaları 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır. İnşallah 2021 yılı itibariyle artık toprak üzerinde, zemin üzerinde gözle görülebilecek üst yapı çalışmaları son derece mükemmel bir şekilde devam edecektir. Covid-19 TOG'un sürecini olumsuz etkilememiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank TOG için tüm adımları hızlı atmaktadırlar. TOG hususunu çok fazla anlatmak imkansızdır. Yani bunu inşallah hepimizin gururu olabilecek yerli ve milli bir stratejik noktada 2022 yılında deneme sürüşleriyle birlikte 2023 yılında inşallah banttan inecek ve tüm milletimiz büyük bir gurur kaynağı içerisinde bu aracı kullanacaktır.
Tabii geçmişte devrim otomobilini Anadolu'nun yollara çıkışını hatırlıyoruz. Bunlar Türkiye'nin kendi otomobilini yapması konusunda atılan önemli adımlardı ama ne yazık ki çeşitli dönemler bunlara sekte vuruldu. Şimdi artık Türkiye'nin kendi yerli ve milli projelerini hayata geçirmesi, kendi otomobilini yapması sadece ekonomik katkı anlamında değil, uluslararası prestij ve daha güçlü bir duruş anlamında da önemli katkı sağlayacaktır. Tabii Bursa deyince sadece bu projeyi konuşmak haksızlık olur diye düşünüyorum Sayın Ödünç. Bu güzel kent Türkiye otomotiv üretiminin yarısını gerçekleştiren bir kent ama aynı zamanda tekstilden mobilyaya kadar yatırımlarında ön planda olduğu bir şehir. Son dönemde de havacılık ve uzay konusunda adını duyurdu. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi yapılıyor. Bu projede gelinen son durum nedir acaba? Bu merkezin Türkiye'nin uzay yolculuğuna katkısı ne olacak?
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi projesiyle Bursa yine kendini Türkiye'ye ve dünyaya kanıtlamış pozisyondadır. Türkiye'nin yeni üretim ve ihracat üssü tabii ki Bursa'dır. Bu projeleri hayata geçiren Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burka ile yönetim kuruluna ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a ben bu konudaki yaptıkları faydalı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Uzay yolculuğunda yeni adres Bursa olacaktır. Gökmen projesiyle üretim sahnesinde uzay çağı vizyonuna hep birlikte ulaşacağız. Bizim hedeflerimizin başındaydı Gökmen projesi. Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da mottolarına yerleşmiş önemli projelerden biriydi. İnşallah bunu da Bursa olarak hep birlikte kanıtlayacağız ve neticede hem Bursa'nın hem ülkenin gururu olacaktır.
Tabii vatan kavramı sadece kara sınırları ile çizilen alanlardan oluşmuyor. Son dönemde mavi vatan denilince denizler, uzay vatan deyince de göklerdeki hak ve menfaatler akla geliyor. Bu konularda Türkiye'nin sesinin daha gür çıkması önem taşıyor. Diliyoruz Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi de Türkiye'nin uzay projelerine önemli katkılar sağlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. Türkiye'nin milli uzay programı hazırlanıyor. Bu programda son rötuşların yapıldığı bilgisini verelim. Yakın bir tarihte bu program Türkiye'ye ve dünyaya ilan edilmiş olacak. Türkiye'nin uzay vizyonu da güncellenecek. Bu da sanıyorum Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli katkılar sağlayacaktır. Uydu projeleri var. Uzaya astronot gönderme konusunda çalışmalar ve bazı ülkelerle görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Bazı ülkelere öğrenciler gönderiliyor. Bunlar da önümüzdeki süreçte meyvelerini verecektir. Sayın Ödünç, siz sürekli halkla iç içe olan bir milletvekilisiniz. Bursa'daki projelere ilişkinde sık sık bilgi aldığınızı biliyoruz. Yerinde incelemeler yapıyorsunuz. Kentte yeni dönemde öne çıkacak diğer projeler neler olacak? Ne tür müjdeleriniz var?
Bursa projeleri açısından zengin bir niteliğe sahip şehirlerin başında gelmektedir. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yürüttüğü birlikte bir projeden bahsetmek istiyorum. Bursa Çarşıbaşı ve Hanlar Bölgesi kentsel dönüşüm projesi. Biliyorsunuz Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti olmuş, medeniyetlerin de beşiği olan bir şehirdir. Burada içerisinde Ulu Cami, Hanlar Bölgesi, Çarşı'nın da bulunduğu bir tarihi bölge, Cumhuriyet döneminde yapılmış olan o yüksek katlı binaların gölgesi arkasında kalmıştı. Bu da gerek turistlerin, yerli ve yabancı turistlerin bu bölgelere hem ulaşmasını hem de görsel anlamda o noktalara erişmesini engelliyordu. Şu an 2020 yılı içerisinde başlanan proje çerçevesinde buradaki kamuya ait binalar ve özel sektöre ait binalar kamulaştırılarak yıkılmaktadır ve tarih, Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı gün yüzüne çıkartılmaktadır. Bu projeden dolayı ben Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi'ye teşekkürlerim ve şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Bursa'da önemli denilebilecek projelerin başında Osman Gazi'deki Bursa Meydan Projesi ön plana çıkmaktadır. Burada yine Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar önemli bir tarihi esere de imza atmaktadır. Belediyenin önündeki metruk yapılardan oluşan binaları kamulaştırarak, kaldırarak buraya Bursa'ya yakışır, Türkiye'ye yakışır bir meydan yapmayı planladılar. Bunların mimarileri oluşturuldu, şehir planları oluşturuldu ve alt katı 2000 araçlık büyük bir otopark üstü de meydan olacak şekilde kamuya kazandırıldı. Bu iki proje Bursa'nın gün yüzüne çıkacak önemli projelerin başındadır. Tabii biz Bursa olarak Uludağ sahibiz. Uludağ yazın yeşiliyle, kışın kar beyazıyla hepimizin gittiği, gitmeyi arzuladığı mekanların başında gelmektedir. Bu noktada da yine Sayın Bakanlarımızla, Sayın Valimizle ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapılan çalışmalar neticesinde Uludağ'da da 4 mevsim yaşanabilecek bir dönem geçirmeyi planlıyoruz. Tabii burada en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya olan ilgi ve alakasıdır. Bundan dolayı da ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.
Bursa sadece ekonomik anlamda değil, belki Türkiye'nin otomobili orada yapılıyor, otomotiv sektörünün kalbinin attığı yer ama tarih ve kültür konusunda da ayrı bir dokusu var. Şüphesiz koronavirüs salgının ardından turizm konusunda da önemli adımlar atılacaktır kentte. Biz de gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz. Bu vesileyle sadece kentte yaşayanları değil, Türkiye'nin diğer illerinde ve dünyanın dört bir yanındaki Bursalı vatandaşlarımıza da sevgilerimizi gönderiyoruz. Sayın Ödünç, programımızın sonuna geldik. Son olarak şu an sizi dinlemekte olan 164 ülke ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Öncelikle 164 ülkedeki ve Türkiye'mizdeki vatandaşlarımızın sesimizi duyurduğunuz için ben TRT radyolarına çok teşekkür ediyorum. Çok şükür bizleri tüm dünyaya sesimizi duyurmamıza destek oluyorsunuz ve olmaya da devam ediyorsunuz. Türkiye o kadar büyük bir ülke ki sadece kendi sınırları içerisinde değil, Anadolu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Avrupa'da her yerdeki insanlarına yardımcı olabilecek, destek olabilecek bir ülkeye sahibiz. O nedenle de büyük bir onur ve gurur duymaktayız. İnşallah 2021 yılı milletimiz için, dünya için hep beraber iyi olur ve güzel günlere hep birlikte ulaşırız diyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Ödünç. Size parlamentodaki yoğun çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, meclis gündeminin sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Atilla Ödünç'tü. Amerika'daki başkanlık değişiminden Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin tartışmalara, Balkanlar politikasından yeni projelere kadar pek çok konuyu değerlendirdik. Bizi dinlediğiniz ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşebilmek dileğiyle Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.